Ayrım 3. Aklı Kemal, Atatürk'ün Akıllı Projeleri 4. Cilt. Sinan Meydan, sayfa 40. 1. Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde ilk zamanlarda düşman hava gücü Türk hava gücünün 14 katıyken daha sonra 7 katına düşmüştür. Düşmanın kara uçakları yanında uçak gemilerinde bulunan deniz uçakları ve topçu atışlarını düzenleyen balonları vardır. Buna karşın Türk tarafı bazen tek uçağa kadar düşmüş, son zamanlarda ise 1 ve 6. Hava Bölüğü ve Almanya'dan temin edilen modern uçaklarla biraz olsun nefes almıştır. Yalçın, AGM, sayfa 1038. Çanakkale Savaşları'nda Türk hava gücü çok zor koşullarda kendisinden kat kat güçlü düşman hava güçleriyle mücadele etmek zorunda kalmıştır. Bu nedenle de zaman zaman akla hayale gelmeyecek yaratıcı çözümler bulmuştur. Örneğin uçaklardan atmak için yeterli bomba olmadığı zamanlarda Türkler kendi bombalarını kendi olanaklarıyla üretmiştir. Şöyle ki peksimet taşımak için kullanılan ahşap kutulara 100-150 adet uçak çivisi dolduruluyor ve bunlar uçakların yanlarına bağlanıyordu. Düşman üzerinden uçarken kutuların kapakları açılarak yüzlerce çivinin düşmesi sağlanıyordu. Yılmazer, AGE'den naklen, Çanakkale Hava Savaşları, Bütün Dünya Dergisi, Mart 2006, sayfa 22-23. O günlerde kendi uçak bombalarını yapmayı başaran Türkler, silahsız keşif uçaklarını da kendi buluşlarıyla silahlandırmıştır. El yapımı uçak bombalarının yapımında İstanbul zanaatkarları arasından seçilen makine ustaları, bakırcılar, demirciler ve marangozların görev aldıkları, İstanbul şoförlerinin ise kısa bir kurstan geçirdikten sonra uçakların onarımında makinist olarak görevlendirildikleri belirtiliyor. Bu makinist ve ustalar Çanakkale Hava Savaşları'nda bir olmazı daha gerçekleştirmişler, Almanya'dan destek için gönderilen B-1 silahsız keşif uçaklarını kendi buluşlarıyla silahlandırmışlardır. İlk kez Çanakkale cephesinde havadaki bir Türk uçağı düşman uçağını makineli tüfek atışıyla düşürmeyi başarmıştır. Böylece Üsteğmen Ali Rıza Bey idaresindeki Albatros C-1 tipi uçakta Rasıp Değmen İbrahim Orhan bir düşman uçağını düşüren ilk Türk olarak tarihe geçmiştir. Türk havacılarının bu buluşlarını daha sonra Almanlar da kendi uçaklarında uygulamışlar ve uçaklardaki Rasıp yerine makineli tüfek yerleştirmişlerdir. Makineli tüfek yerleştirilmiş bu uçaklar özellikle 2. Dünya Savaşı'nda adeta ölüm kusmuştur. Ayrıntılar için bakınız Bülent Yılmazer, Çanakkale Hava Savaşları, Mönch, Türkiye Yayıncılık, Ankara, 2005. Özellikle Çanakkale Savaşları sırasında Türk uçakları keşif görevlerinde gayet başarılı olmuş, verdikleri raporlarla komutanların işini kolaylaştırmıştır. Örneğin Türk keşif uçakları 18 Mart 1915 sabahı Deniz Savaşı ve 24-25 Nisan 1915 ve 9-10 Ağustos 1915 Kara Savaşları öncesi düşmanın hareketlerini ve muhtemel amaçlarını belirleme başarısı göstermiştir. Yalçın, AGM 1038. Dahası Türk havacıları, çağımızın vazgeçilmez savaş gerekliliği olan elektronik karıştırmayı dünyada ilk kez Çanakkale Savaşları'nda başarmıştır. Şöyle ki, 1915'te İngiltere'nin Queen Elizabeth adlı savaş gemisi bir Türk savaş uçağı yüzünden telsiz haberleşmesinde güçlük yaşadığını rapor etmiştir. Yılmazer, AGE'den naklen. Çanakkale Hava Savaşları, Bütün Dünya Dergisi, Mart 2006, sayfa 25-26. Çanakkale Savaşları sırasında müttefik kuvvetlerinin 40 civarındaki uçağı karşısında az sayıda Türk uçağı ve havacısı önemli başarıları imza atmıştır. Bu dönemde 1. Tayyare Bölüğü'nde 5'i pilot ve 10'u rasıt olmak üzere toplam 15 Türk havacı ve 23 Alman havacı görev yapmıştır. Deniz ve hava savaşları boyunca 6'sı hava savaşı, 16'sı ise yerden açılan savunma ateşi sonucunda toplam 22 düşman uçağı düşürülmüştür. Bunun dışında Türk havacılardan hiçbiri Çanakkale Savaşları sırasında hayatını kaybetmemiştir. Bütün bunlar olurken Atatürk, Çanakkale'de uçakların gücüne ve etkisine bizzat tanık olmuştur. İhsan Tayhani, Atatürk'ün Bağımsızlık Politikası ve Uçak Sanayi 1923-1950, Ankara 2001, sayfa 185, Yalçın, AGM, sayfa 1038. Atatürk'ün birliğinin bulunduğu mevkiler düşman uçakları tarafından sık sık bombalanmıştır. 1910 yılında Picardy manevralarında yaşadığı olaydan dolayı uçağa binmekten korkan Atatürk, ölüm saçan düşman uçakları ile ise adeta dalga geçmiştir. Çanakkale Savaşları'nda Atatürk'ün yanında bulunanların anlattıkları, onun tepesine bırakılan uçak bombalarından bile zerre kadar ürkmediğini göstermektedir. Örneğin Çanakkale Savaşları'nda yanı başında bulunan yaveri Cevat Abbas Gürer'in anlattığına göre 26 Temmuz 1915 tarihinde Anafartalar'da yapılan savaşta yaklaşık 5500 kadar Türk askeri 30 bin civarında düşmanı durdurmuş, düşmanı Tuzla Gölü'ne kadar sürmüştür. Atatürk 26 Temmuz'u 27 Temmuz'a bağlayan gece Conk Bayırı'na geçip cepheyi yeniden düzenlemiştir. 27 Temmuz'da Büyük Anafarta Köyü'nde bulunduğu bölge ve karargahı 11 düşman uçağı tarafından havadan bombardıman edilmiştir. Bu bombardımanda karargahta karışıklık çıkmış ve personel birbirini kaybetmiştir. Ancak zabit vekili Zeki Doğan, İlk Hava Kuvvetleri Komutanı Hava Orgeneral Zeki Doğan ile Atatürk gece Conk Bayırı'na ulaşmışlar, karargahın diğer personeli ise ancak sabahın erken saatinde görev yerine ulaşabilmiştir. Turgut Gürer, Atatürk'ün yaveri Cevat Abbas Gürer, cepheden meclise büyük önder ile 24 yıl, İstanbul 2006, sayfa 73-77. Cevat Abbas'ın anılarına göre düşman uçaklarının tacizleri sürekli devam etmiş, ancak Atatürk buna pek önem vermeyip korunmaya yönelik tedbir almayı gerekli görmemiştir. Oysa ordu komutanı Liman von Sanders, hava taarruzlarında ormanlık alana sığınarak özel koruma tedbirleri almıştır. AGE, sayfa 73-77. Atatürk, Anafartalar Bölgesi Cephe Grup Komutanı olarak görev yaptığı sırada, İngiliz pilot Yarbay Samson, Eylül ayının ikinci haftasında bir Newport uçağı ile Selville üzerine geldiğinde, arazide yol alan bir araç ve araçta iki subayın bulunduğunu görüp, araç üzerine alçalarak iki bomba atmıştır. Araçtakiler sipere yatarak tedbir almışlar, ancak atılan bombalar Allah'tan araca isabet etmemiştir. Uçağın uzaklaşmasıyla yeniden yol alan araca İngiliz pilot Yarbay Samson ikinci defa saldırmıştır. Bu saldırıda uçaktan atılan ve yerde patlayan bombanın şarapnel parçaları etrafa yayılarak arabanın ön camının kırılmasına ve şoförün yaralanmasına neden olmuştur. Ancak araçta bulunan subaylar olaydan yara almadan kurtulmuştur. Samson anılarında bu aracın Atatürk'e ait olduğunu ve bu bilgiyi barış döneminde karşılaştığı diğer Türk subayından bizzat duyduğunu belirtmiştir. Cenk Avcı, Çanakkale Cephesi'nde Hava Savaşları, Ankara 2009, sayfa 160-161. H.C. Armstrong, bir zamanlar yasaklanan Bozkurt adlı eserinde Atatürk'ün Çanakkale'de İngiliz uçaklarının saldırısına uğradığını şöyle anlatmıştır. Gelibolu'ya dönerken bir İngiliz uçağı bindiği otomobili baştan aşağı taradı. Bombalar arabanın önündeki ve arkasındaki yolda patladı. Bir tanesi de ön cama çarpıp şoförü öldürdü. Fakat Mustafa Kemal'e bir şey olmadı. H.C. Armstrong, Bozkurt. Çeviren Gül Çağlalı Güven, İstanbul 1997, sayfa 47. Atatürk Çanakkale Savaşı sırasında Türk havacılarının özellikle keşif alanındaki başarılarına bizzat tanık olmuş, Çanakkale'de büyük bir destan yazarken bu keşif raporlarından yararlanmıştır. Çanakkale Savaşları, Atatürk'ün havacılığa çok daha fazla önem vermesine neden olmuştur. Atatürk 1. Dünya Savaşı'nda bir taraftan cepheden cepheye koşup düşmanla boğuşurken, diğer taraftan askeri ve siyasi sorunlarla ilgilenmiştir. Asker ve sivil yöneticilere yazdığı raporlarda sorunları sıralayıp çözüm yolları önermiştir. O günlerde Atatürk'ün tespit edip çözüm önerdiği sorunlardan biri de uçakların cepheye gönderiliş biçimiyle ilgilidir. O günlerde cepheye gönderilecek uçaklar gidecekleri birliklere havadan uçarak değil, yerden kara araçlarıyla taşınmaktadır. Hava istasyonunun sorunları ve yeterli pilot ile teknik ekip bulunmaması bunda etkilidir. Ancak bu nedenle bir iki günde uçarak cepheye gidilebilecek bir uçak karadan bir iki ayda ancak cepheye ulaşabilmektedir. Böylece uçağa en fazla ihtiyaç duyulan zamanlar yollarda harcanmış, uçak cepheye ulaştığı zaman ise çoğunlukla kanadı, gövdesi veya motoru taşıma esnasında hasar gördüğünden uçaktan uzun süre yararlanılamamıştır. 17 Mart 1917'de 2. Ordu Komutanı olarak Doğu Cephesi'ne atanan Atatürk, 21 Mart 1917 tarih ve 3817 numaralı şifre ile Osmanlı Ordusu Başkomutanlığından kendi ordusuna tahsis edilecek uçakların karadan değil havadan uçarak gönderilmesini talep etmiştir. Yaşar Özdemir, Atatürk ve Türk Havacılığı, Ankara 1981, sayfa 67. İrfan Sarp, Türk Hava Kuvvetleri'nin doğuş yılları, Ankara 1986, sayfa 57. Yalçın, AGM, sayfa 1039. İşte o belge. Başkomutanlık vekaletine, 21 Mart 1917. uzun bir yolu takip ederek kara vasıtalarıyla gelen uçaklardan orduda gerektiği şekilde istifade edilemediğini daha önce edinilen tecrübeler ortaya çıkarmıştır. Bu durum, ordu nezdindeki uçak bölük komutanı tarafından da defalarca ifade edilmiştir. 16 Mart 1917 tarihli emirleriniz ile gönderileceği bildirilen uçağın karadan değil, uçarak Ulu Kışla Maraş Malatya üzerinden Elazığ'a getirilmesi için ilgililere emir buyurulmasını, Malatya'da bir uçuş meydanı vardır. Maraş'ta da meydanın hazırlanması için uçak bölük komutanına emir verilmiştir. Bu konudaki talimatınızın beklenmekte olduğunu arz ederim. 2. Ordu Komutanı Mustafa Kemal. Sarp AGE sayfa 100-101 K100 Türk Havacılık Tarihi 1917-1918 2. Kitap C2 sayfa 75-77 Yalçın AGM sayfa 1040. Atatürk'ün bu isteği üzerine uçakların bölgeye havadan gönderilmeleri için Toros Dağları'nın aşılması gerekmiştir. Ancak bu mesafenin yüksekliği 4500 metreyi bulmaktadır. Bu nedenle Ceyhan'da bir meteoroloji istasyonu kurularak meteoroloji raporlarının hazırlanması planlanmıştır. Yalçın, AGM, sayfa 1040. Birinci Dünya Savaşı'nda, İkinci Gazze Muharebesi'nde Türk uçakları çok başarılı olmuştur. Bu başarıyı bir İngiliz yazar şöyle ifade etmiştir. İki Halberstadt tayyaresi tepemiz üzerinde daireler çizip duruyorlardı. Bunlar herhalde resim almayalım diye bizi o bölgeden uzaklaştırmak veya düşürmek üzere havalanmışlardı. İki Halberstadt'a karşı havada 25 tayyaremiz olduğu halde Türkler rasıtlarımızdan birini öldürdü. İki pilotumuzu yaraladı ve iki tayyaremizi de kurşunla yere düşürdü. Diğer altısını öyle zarara uğrattılar ki bunlar ancak yere varabildiler. İki Türk tayyaresi ise bu kadar iş gördükten sonra 25 tayyareden geri kalanları önlerine katıp öyle bir kovaladılar ki bu adeta anlatamayacağım bir kabustu. Şunu da söylemeden çekinmeyeceğim ki Gazze'de bize duman attıran o iki tayyareci ile dünyanın en mükemmel orduları hem de hakkıyla övünebilirler. K100 AGE sayfa 140, Yalçın AGM sayfa 1040. Birinci Dünya Savaşı'nda Türk orduları en ağır yenilgilerini Filistin cephesinde almıştır. Filistin cephesinde 19 Eylül 1918'de İngiliz ordusunun 8 kat kuvvetle Osmanlı ordusuna saldırmasıyla başlayan Türk geri çekilişi, 7. Ordu Komutanı Atatürk'ün 26 Ekim 1918'de Halep'in kuzeyinde İngilizlerle yaptığı katma muharebesini kazanmasıyla durdurulabilmiştir. Birinci Dünya Savaşı'nın sonlarında Filistin cephesinde Türk ordusunun yaşadığı büyük güçlüklerin temelinde İngilizlerin bu bölgedeki üstün hava gücüne Türklerin karşılık verememeleri yatmaktadır. Bu durum İngiliz raporlarından birine, harekatımızın tamamen gizli kalmasına hizmet eden unsurun esası hava kuvvetlerimizin temin ettiği hava hakimiyeti idi şeklinde yansımıştır. K100 AGE sayfa 446-448 Yalçın AGM sayfa 1041. O günlerde Türklerin yeterli uçağa sahip olamamalarının nelere mal olduğunu bir İngiliz pilotun 22 Eylül 1918 tarihli günlüğündeki şu satırlardan daha iyi ne anlatabilir ki? Bomba, tüfek ve ölüm yağmuru. Yüzlerce Türk oldukları yerlerde durarak sadece ölümü beklemekten başka bir şey yapamıyorlar. Az sonra uçağımla havalanıp kendilerini öldüreceğimden dolayı yüreğim sızlıyor. Sarp AGE sayfa 109-113 K100 AGE S449 Yalçın AGM sayfa 1041. Bütün bunlara bizzat tanık olan Atatürk, ulusal savunmanın temelinin havacılık olduğunu o günlerde tam anlamıyla kavramıştır. Atatürk, Mondros Ateşkes Anlaşması sonrasında 301, 302, 303, 304 no'lu Alman hava bölüklerindeki havacılara teşekkür ederek ülkelerini uğurlamıştır. Tayhani, AGE sayfa 186-187, Yalçın, AGM sayfa 1041. Osmanlı Devleti havacılık çalışmalarına Avrupa ülkeleriyle eş zamanlı başlamış olsa da bilgi, teknoloji ve yetişmiş elemana sahip olmadığı için hiçbir zaman kendi uçağını yapamamıştır. Düyun-u Umumiye kıskacında, boş batağında ve emperyalizmin saldırısı altında olduğu için hiçbir zaman yeterli miktarda uçak satın alamamıştır. Fethi Okyar'ın raporları, Mahmut Şevket Paşa'nın isteği, Süreyya Bey'in gayretleri ve adını tarihe yazdıran Fethi Bey gibi çok az sayıdaki kahraman Türk pilotun başarıları dışında Osmanlı'da gerçek anlamda havacılıktan söz etmek olanaksızdır. Osmanlı'nın o buhranlı günlerinde bir taraftan cepheden cepheye koşarak düşmanla savaşan Atatürk, diğer taraftan askeri, siyasi, sosyal, kültürel, bilimsel birçok farklı konuya kafa yormaya devam etmiş. Bu sırada havacılıkla ve uçaklarla da ilgilenmiştir. Balkan Savaşları'nda ve Birinci Dünya Savaşı'nda Çanakkale cephesinde az sayıdaki Türk keşif uçağının verdiği başarılı keşif raporlarını, Trablusgarp Savaşı'nda ve Birinci Dünya Savaşı'nda Filistin cephesinde yeterli sayıda uçak ve pilot olmamasının yarattığı sıkıntıları hatırladıkça istikbalin göklerde olduğunu düşünmeye başlamıştır besbelli. Kuvayi Havaiye ve Atatürk. 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Ateşkes Anlaşması'ndan sonra İngiltere, Fransa, İtalya, Ermenistan ve Yunanistan Türkiye'yi işgal etmiştir. Mondros Ateşkesi ile Osmanlı'nın askeri güçlerinin neredeyse tamamını kontrol eden İtilaf Devletleri 10 Ağustos 1920 tarihli Sevr Anlaşması'nın 191 ve 194. maddeleriyle de daha emekleme çağındaki Türk hava gücünü etkisiz kılmak istemiştir. Bu maddelere göre özetle mevcut Türk hava gücü hemen ortadan kaldırılacaktır. Hulusi Kaymaklı, Havacılık Tarihinde Türkler, Cilt 2, Ankara 1997, sayfa 20-22, Yalçın AGM, sayfa 1042. Ayrıca Osmanlı hükümetinden havacılıkla ilgili teçhizat ve malzemelerin teslim edilmesi ve hava harp sanayine yönelik herhangi bir girişimde bulunulmaması istenmiştir. Yalçın AGM, sayfa 1042. Mondros Ateşkesi'nin imzalanmasından sonra Filistin'den geri çekilen hava birlikleri, Konya'da, Irak'tan geri çekilen küçük bir hava birliği de Elazığ'da konuşlandırılmıştır. Rahmi Doğanay, Büyük Taarruzda Türk Havacılığı, Fırat Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 13, sayfa 1, Elazığ 2003, sayfa 376. İstanbul'a gelen İngiliz ve Fransız hava birlikleri, Yeşilköy'ün kuzeyindeki Sapraköy Tayyare İstasyonu'nu işgal etmiştir. Buradan ayrılan Türk havacıları, kurtarabildikleri uçak ve malzemeleri deniz yoluyla Anadolu yakasındaki Maltepe'ye nakletmişlerdir. Türk İstiklal Harbi, Deniz Cephesi ve Hava Harekatı, Genelkurmay Harp Tarihi Yayını, Cilt 5, Ankara 1964, sayfa 121. Deniz Tayyare İstasyonu'nun Yeşilköy Feneri doğusundaki uçak ve malzemeleri de Bahriye Nezaretinin Haliç'teki deniz ambarına taşınmıştır. Abdülkim Müderrisoğlu, Kurtuluş Savaşı'nın Mali Kaynakları, Ankara 1990, sayfa 49. Ancak daha sonra bu uçaklar ve malzemeler, milli hareketi yok etmek için Padişah Vahdettin ve Sadrazam Damat Ferit tarafından kurulan Kuvayi İnzibatiye'nin hizmetine sunulmuştur. Damat Ferit kabinesi, İstanbul Maltepe İstasyonu uçaklarının Kuvayi İnzibatiye'ye katılmasını istemiştir. Milli hareket karşıtı beyannameler, bu uçaklarla Anadolu'ya atılabilecek ve gerektiğinde Anadolu bu uçaklarla bombalanacaktır. Bu amaçla önce Maltepe Tayyare İstasyonu'ndaki uçaklardan birkaçının uçuşa hazırlanmasına izin verilmiştir. Ancak Anadolu'daki milli harekette katılmak isteyen vatansever havacılar bu fırsattan faydalanarak aralarında gizlice anlaşıp hazırlıklarına başlamıştır. Fakat bu faaliyetleri hükümetçe fark edilince uçuş izinleri iptal edilmiştir. İrfan Sarp, Türk Hava Kuvvetleri'nin doğuş yılları, Ankara 1986, sayfa 101. Mesut Aydın, Milli Mücadele'de İstanbul'da kurulan gizli gruplar ve faaliyetleri, İstanbul 1992, sayfa 196. Doğanay, AGM, sayfa 377. 16 Mart 1920'de İstanbul'un işgalinden sonra Türk havacıları, Maltepe Meydanı'nda bulunan 45 kadar uçaktan uçabilecek durumdaki 20 kadarını Anadolu'ya kaçırmak istemiş ancak başarılı olamamıştır. İngilizler Maltepe Meydanı'nı işgal ederek uçak ve malzemeleri tahrip etmiştir. Bu nedenle Maltepe Meydanı'ndaki 45 uçaktan hiçbiri Anadolu'ya geçirilememiştir. Oktay Zayıf, İstiklal Savaşı yıllarında Türk Hava Birliği'nin etkinliği, Ankara 2001, sayfa 283, Doğanay AGM, sayfa 377. Bunun üzerine Teğmen Avni Okar, Üsteğmen Muhsin Alpagot, Üsteğmen Emin Nihat Sözeri, Üsteğmen Rafet, ayrıca astsubay ve sivillerden pilot Hayri Hoca, makinist Eşref gibi bir kısım havacılar Mudanya-Bursa yoluyla Anadolu'ya geçip Konya Tayyare İstasyonu'na katılmıştır. Atatürk bütün bu engellemelere ve imkansızlıklara karşın Anadolu'da iyi kötü bir hava gücü oluşturmaya çalışmıştır. Nitekim TBMM'nin ilk askeri teşkilatlarından biri Hava Kuvvetleri Şubesidir. Ergin Ersoy, Kurtuluş Savaşı'nda Türk Hava Kuvvetleri'nin katkıları. Hava Kuvvetleri Dergisi, Haziran 2002, sayfa 341, sayfa 10. TBMM'nin açılışında halkın moralini yükseltmek için Konya'dan getirtilen bir AEG uçağı Ankara'da gösteri uçuşu yapmıştır. Kaymaklı AGE, sayfa 42-43. 1920 Mayıs'ında Doğu'daki Hava Teşkilatı'nda bazı değişiklikler yapılmıştır. 15. Kolordu Komutanlığı'nın 27 Mayıs 1920 tarihli emriyle 7 ve 8. Hava Bölükleri kaldırılarak yerlerine 15. Hava Horasan Uçak Bölüğü kurulmuştur. Milli Savunma Bakanlığı Harbiye Dairesi, Yeşilköy Hava İstasyonu ve diğer hava istasyonlarının işgal güçlerinin kontrolünde olması, İzmir'in işgali ve Yunanlıların 100 civarındaki uçaktan oluşan hava gücü karşısında 13 Haziran 1920'de Türk Hava Gücü'nü yeniden teşkilatlandırmıştır. Sıtkı Tanman, Türk Havacılık Tarihi İstiklal Harbi 1918-1923, Cilt 2, 2. Kitap, Eskişehir, sayfa 30-32, Yalçın, AGM, sayfa 1043. Milli Savunma Bakanlığı, Harbiye Dairesi'nin iki şubeden oluşan Hava Kuvvetleri Şubesi'nin 1. Sınıf Hava İstasyonu Eskişehir'de kurulmuş ve idari bakımdan 20. Kolordu'ya bağlanmıştır. 2. Sınıf Hava İstasyonu ve bir tamir atölyesi de Erzincan'da kurulmuştur. Osmanlı Devleti'nden kalan 2. Hava Bölüğü'nün Elazığ'da depolanan malzemeleri de Erzincan'a nakledilmiştir. Tanman AGE sayfa 12, Yalçın AGM sayfa 1043. Ayrıca İzmir'de Gazi Emir Tayyare Bölüğü, 2-3 uçaklık Güzel Yalı Deniz Tayyare Bölüğü, Konya'da Suriye-Filistin cephesinden getirilen 3. ve 4. Tayyare Bölükleri vardır. Kurtuluş Savaşı'nın başlarında bu bölüklerde çoğu uçamaz halde sadece 17 uçak vardır. Erzurum'da da Doğu cephesinden getirilen 7. ve 8. Tayyare Bölüklerinin işe yaramaz durumda 13 keşif uçağı vardır. Türk İstiklal Harbi Batı Cephesi, Cilt 2, 3. Basım, Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Başkanlığı Yayınları, Ankara 1999, sayfa 28-29. 14 Haziran 1920 tarihli bir emirle Batı Cephesi'nde kullanılmak amacıyla Eskişehir'de 1. Uçak Bölüğü, Uşak'ta 2. Uçak Bölüğü kurulmuştur. Aydın, AGM, sayfa 61. 2. Uçak Bölük Komutanı Yüzbaşı Fazıl'ın isteğiyle uçakların her iki yanına pençelerinde bomba taşıyan kartal resimleri çizildiği için bu bölük Kartal Müfrezesi diye anılmıştır. Cüneyt Kavuncu, Kartal Müfrezesi, Harp Akademileri Dergisi, sayfa 6, yıl 2, Eylül 2002, sayfa 20. Kurtuluş Savaşı yıllarında bakım onarım işleriyle Konya Uçak İstasyonu ilgilenmiştir. Kaymaklı AGE, sayfa 444-445. Kurtuluş Savaşı'nda Amasra'da da bir deniz uçak üssü kurulmuştur. Amasra Deniz Uçak Üssü'nün Kurtuluş Savaşı sonunda 1922 Eylül ayı itibariyle 4000 başı, 36 subay, 5 astsubay ve 250 erden oluşan bir kadrosu vardır. Üs, Lozan Anlaşması'ndan sonra 1924 yılı başında İzmit'e aktarılmıştır. Erol Mütercimler, Bu Vatan Böyle Kuruldu, Cep Boy, İstanbul 2009, sayfa 343. Kurtuluş Savaşı sırasında Amasra Deniz Uçak Üssü'ndeki az sayıda kırık dökük uçakla hem Karadeniz hem de işgal altındaki Batı Anadolu kontrol edilmeye çalışılmıştır. Buradaki 3 deniz uçağı ile keşif uçuşları yapılmıştır. Ancak uçaklardaki arızalar nedeniyle bu keşif uçuşlarında pilotlar için ölüm her an kol gezmiştir. Nitekim iki kardeş pilot Teğmen Supi ile Alaaddin ikinci uçuşlarında şehit olmuştur. 13 Eylül 1922'de Sapanca Gölü'ne İnmek üzere Amasya'dan havalanan bir uçak motorundaki arıza nedeniyle Akçakoca'ya inmiştir. 16 Eylül 1922'de Yüzbaşı Cemal ve Teğmen Şerafettin yönetimindeki uçak yine Amasya'dan havalanıp İzmit'e giderken Sapanca Gölü'ne inmek zorunda kalmıştır. Yüzbaşı Selahattin İdaresi'ndeki bir uçakta 25 Eylül 1922'de Sapanca veya İznik göllerinden birine inmek isterken kötü hava nedeniyle bir kanadı ile motoru zarar görerek Sakarya girişine inebilmiştir. AGE sayfa 340-341. 7 Eylül 1922'de Amasra'daki uçakların İzmit'e taşınması istenmiştir. Ancak bu uçaklardan sadece ikisi 16 Eylül 1922'de İzmit'e gelebilmiştir. 18 Kasım 1922'de İzmit'te ikisi Amasra'dan, ikisi de İstanbul'dan gelen sadece 4 deniz uçağı toplanabilmiştir. Fakat bu uçaklardan hiçbiri uçabilecek duruma getirilememiştir. AGE sayfa 342. Birinci Dünya Savaşı'ndan kalan uçaklarımızın bir kısmı işgalcilerin eline geçmiş, bir kısmı işgalcilerce tahrip edilmiş, bir kısmı ise kullanılamaz duruma gelmiştir. Öyle ki Batı cephesinin hizmetine sunulan Eskişehir ve Afyonkarahisar uçak istasyonlarında uçabilecek durumda sadece 4 uçak vardır. Türk İstiklal Harbi Batı Cephesi sayfa 34. Türk orduları 1. İnönü Savaşı'na sadece 2 uçakla girmiştir. Sakarya Savaşı sonuna kadar Türk ordusunun uçak sayısı 10'u geçmemiştir. Ayrıca bunlardan ancak ikisi uçabilmiştir. Kurtuluş Savaşı yıllarında İstanbul'da uçak ve uçuş malzemesi alıp gizlice Anadolu'ya kaçırma işiyle Felah grubu ilgilenmiştir. Erzurumlu iş adamı Nafis Kotan Bey de İtalyanlardan birkaç uçak satın alıp İstanbul'dan gizli yollarla Anadolu'ya ulaştırmıştır. Aydın AGM sayfa 61. Bu uçaklar Erzurumlu Nazif 1-2-3 diye adlandırılmıştır. Atatürk ve İsmet İnönü ile BMM başkanlık heyetinden Adnan ve Hasan Fehmi Beyler Nazif Bey'i bu vatansever davranışından dolayı telgraflarla kutlamıştır. Doğanay AGM sayfa 181. Sakarya Savaşı ile Büyük Taarruz arasındaki yaklaşık bir yıllık sürede Atatürk Türk Hava Kuvvetleri'ni güçlendirmek için hükümetten arkadaşı Nuri Cönker ve Saffet Arıkan Beyleri halkın bağışlarıyla uçak almaları için Almanya'ya göndermiştir. Buradan 29 uçak satın alınmıştır. Bu uçaklar ve malzemeleri önce gemiyle gizlice Rusya'nın Baltık limanlarına, sonra da oradan trenle Novorossiysk limanına getirilmiştir. Daha sonra da Şahin vapuruyla Trabzon'a, oradan da Samsun'a taşınmıştır. Hem uçakların çok dökük durumda olmaları hem de yolculuk sırasında iyice hırpalanmaları nedeniyle bu uçaklardan ancak ikisi onarılarak kullanılabilmiştir. AGM sayfa 379. Sakarya Savaşı'ndan sonra İtalya ve Fransa'nın TBMM ile anlaşarak Anadolu'dan çekilmeye başlamaları ile birlikte harekete geçen Türk yetkililer, İtalya'dan 21 adet SPAD-X3 uçağı ve Fransa'dan 10 adet Breguet 14A2 uçağı almıştır. Yalçın AGM sayfa 1044, Doğanay AGM sayfa 380. Fransa ve İtalya'dan satın alınan bu uçakların üzerinde makineli tüfek yoktur. Bu uçaklar satılırken uluslararası kurallar gereği üzerlerindeki silahlar sökülmüştür. Bu nedenle Konya Meydanı'ndaki askeri depoda 1. Dünya Savaşı'nda Alman uçaklarından kalma makineli tüfekler bu uçaklara takılmıştır. Uçaklar denendikten sonra uçabilenler cepheye gönderilmiştir. Sarp AGE sayfa 118, Doğanay AGM sayfa 380. Büyük taarruz öncesinde 32 uçak aynı anda uçuşu hazır hale getirilmiştir. Yalçın AGM sayfa 1044. Büyük taarruzdan bir gün önce 25 Ağustos 1922'de Batı Cephesi Komutanlığından Akşehir Cephe Tayyare Bölüğü'ne verilen emirde 26 Ağustos 1922 tarihinden itibaren orduların genel taarruzun başlayacağı 26 Ağustos günü saat 06:08 arasında düşman ihtiyat grubunun ve Afyonkarahisar'ın güney bölgesindeki düşman birliklerinin durumunun keşfedileceği av uçaklarını özellikle Afyonkarahisar ve batı bölgesinde uçarak düşmanın keşif faaliyetlerine mani olması saat 10'da aynı vazifenin tekrar edilmesi bildirilmiştir. Atase Arşivi KLS 1579 D9'dan naklen Doğanay AGM sayfa 383. 26 Ağustos günü hava bulutlu olmasına rağmen keşif uçakları kendilerinden istenen bütün görevleri tamamlayıp seçilen önemli hedeflere bomba taarruzunda bulunmuştur. Av uçakları da gün boyunca yaptıkları devriye uçuşları sırasında karşılaştıkları düşman uçakları ile giriştikleri hava sataşmalarında 3 düşman uçağını kendi hava hatlarının gerisine inmek zorunda bırakmış, bir düşman uçağını da bölük komutanı Yüzbaşı Fazıl Afyon'un Hasanbeyli kasabası civarında düşürmüştür. İstiklal Harbi ile ilgili telgraflar. Ankara 1994 sayfa 151, Doğanay AGM sayfa 383. Bu nedenle Başkomutan Atatürk, büyük taarruzun devam ettiği 31 Ağustos 1922 tarihinde havacıları kabul edip rütbelerini yükseltmiştir. Yalçın AGM sayfa 1044. Kuvayi Havaiye Hava Kuvvetleri Müfettişliği 23 Eylül 1922'de büyük taarruz ve sonrasında tayyare bölüğünün faaliyetlerini bir rapor halinde Milli Savunma Bakanlığı'na sunmuştur. Türk İstiklal Harbi Deniz Cephesi ve Hava Harekatı sayfa 189-190. Aşağıda özetlediğimiz bu rapor büyük taarruzda az sayıdaki Türk uçağının çok zor koşullarda büyük başarılar elde ettiğini göstermektedir. 1. Yeni gelen ve makineli tüfekleri takılan Spat uçakları 25-26 Ağustos 1922 günlerinde hava üstünlüğü sağlamıştır. Düşman keşif uçakları keşfe devam edemediğinden harekatımız örtülü kalmış ve kendi uçaklarımız mükemmel şekilde keşiflerini yapmışlardır. 2. Keşif uçakları iki tarafın durumunu kusursuz olarak tespit etmiş ve umumi cephe durumu hakkında çok faydalı bilgiler vermişlerdir. 3. Keşif uçaklarının ilk düşman çekilmesi başladığı zaman Yunan tümenlerinin Eğert köyü ve sonra da Uşak istikametinde Kuzey grubunun Eskişehir-Bozüyük istikametine çekilişlerini ve bu bölgedeki birliklerimizin harekatını tam olarak tespit etmek suretiyle cephe komutanlığına gerekli bilgiler verilmiştir. 4. Çekilen düşman birliklerine tesirli bomba ve makineli tüfek taarruzları yapılmış ve özellikle çekilmenin ilk günlerinde Uşak'ta bulunan düşman kollarına ağır kayıplar verdirilmiştir. 5. Harekat sırasında av uçaklarımız bir düşman uçağını düşürmüş, ikisini de inişe mecbur etmiştir. 6. Batı cephesinde düşmandan 8 adet uçak ve çok miktarda uçak malzemesi elde edilmiştir. Ayrıca Uşak'ta 18.240 uçak bombası ele geçirilmiştir. 7. Harekat boyunca bölüğün çeşitli sebeplerden 4 uçağı hasar görmüş, 3'ü kısmen onarılmıştır. Bölüğün bugünkü kuvveti 16 uçak olup bunlardan 2 bölük bir grup teşkil edilmesi cephe komutanlığınca arz edilmiştir. Ayrıca Afyon'da 5, Konya'da 2 uçak uçuşa hazırlanmıştır. 8. Harekatta ve özellikle uçakların ileri meydanlara intikalinde yer hizmetlerini yapabilecek nakliye ve muhabere müfrezesine ihtiyaç vardır. Gerçek şu ki, Kurtuluş Savaşı'nda çok sayıda tam donanımlı ve iyi durumda Yunan uçağına karşı az sayıda, yeterli donanıma sahip olmayan toplama Türk uçağı önemli başarılar kazanmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda ilk şehit pilotumuz pilot üsteğmen İbrahim Ethem'dir. Ethem, Konya'da patlak veren Gerici Delibaş Mehmet isyanını bastırırken, 3 Ekim 1920'de millicilere karşı gericilerce şehit edilmiştir. Kırık Kanatlar Mucizesi. Kurtuluş Savaşı bir anlamda karada kırık tekerlekli kanılar, havada kırık kanatlı uçaklarla kazanılmıştır. Kurtuluş Savaşı'nda birkaç Türk mühendisi ve birkaç gözü pek Türk pilotu Kırık Kanatlar Mucizesi yaratmıştır. Birinci Dünya Savaşı sonrasında Atatürk'ün elindeki hava gücü hurda halinde kırık dökük birkaç uçaktan oluşan küçük bir enkazdır. Kurtuluş Savaşı'nda gerçek anlamda bir hava gücü ancak 1922 yılında büyük taarruz öncesinde oluşturulmaya başlanmıştır. İlk zamanlarda kırık dökük Türk uçakları Eskişehir'deki Şimendifer Demiryolu Tamir Atölyesi'nde onarılarak kullanılır hale getirilmiştir. Kansu Şarman, Milli Mücadele'de Hava Muharebeleri, Popüler Tarih, Ekim 2000, sayfa 5, sayfa 18. Kurtuluş Savaşı sırasındaki Türk Hava Gücü 20 subay, 10 sivil pilot, 10 makinist ve tamirci olmak üzere toplam 40 kişiden meydana gelmiştir. Batı cephesindeki iki uçak bölüğü Yüzbaşı Fazıl Bey'in komutasında İsmet Paşa'ya bağlı olarak görev yapmıştır. AGM sayfa 18. Anadolu'daki millicilerin elinde bulunan uçakların yedek parçası ve tamir malzemesi de yoktur. Bu parçaların yurt dışından getirilmesi gerekmiştir. Büyük taarruzda az sayıdaki Türk uçağının olağanüstü fedakarlıkları savaşın kazanılmasında etkili olmuştur. Hava birliklerinin ihtiyaç duyduğu uçakların onarım malzemesi ya yurt dışından gizli ve kaçak yollarla getirilmiş veya işgal ordusu mensuplarından para karşılığı satın alınmıştır. Uçak yakıtının bir kısmı Rusya'dan, bir kısmı da yüksek fiyatlarla İtalyanlardan alınıp ya at ve eşek sırtında ya da kanılarla Anadolu'ya taşınmıştır. Ancak uçak bombalarının yurt dışından alınması mümkün olmamıştır. Bu nedenle 7,5 kilogramlık top mermilerinden uçak bombası yapılmaya çalışılmıştır. Sarp AGE sayfa 120, Doğanay AGM sayfa 381. Yurt dışından elde edilen yedek parçaları Felah grubu gizli yollarla İstanbul'dan Anadolu'ya göndermiştir. Şarman AGM sayfa 19. Ancak her şeye rağmen uçakların onarımı ve bakımı için gereken bazı maddeler bir türlü bulunamamıştır. Örneğin o dönemde bezle kaplı uçakları dış etkenlerden koruyan emayit adlı malzeme bir türlü bulunamamıştır. Bu nedenle Sakarya Savaşı öncesinde uçakların bir bölümünün kanatlarında emayitle kaplı özel kanat bezleri yerine yumurta akı ve patatesten yapılan karışımla kaplanmış brandalar kullanılmıştır. AGM sayfa 19. Ancak bu yöntemle yapılan kanatlar genelde uçak havalandıktan çok kısa bir süre sonra büyük sorunlara yol açmıştır. Türk havacıları büyük taarruz öncesinde Fransa ve İtalya'dan silahsız olarak aldıkları uçaklara Alman Maxim makineli tüfekleri takmıştır. Fakat Alman uçaklarının motor dişlilerine göre yapılmış olan bu tüfekler Fransız ve İtalyan uçaklarına uymamıştır. Bu uçakların çoğu ateş ederken kendi pervanelerini delmiştir. AGM sayfa 19. Sakarya zaferinden sonra Ankara'ya gelip Atatürk'le görüşen ve bir ara cepheyi gezen Fransa Dışişleri Komisyonu Başkanı Franklin Bouillon, Sakarya Savaşı'nda kullanılan motoru Gnome uçağından alınma, kanatları Albatros tipi uçaktan aktarma, bez kanatları patates püresiyle emayitlenmiş garip görünüşlü uçağımızı görünce "Ne delice kahramanlık, elbette kazanırsınız" demekten kendini alamamıştır. Abdeki Müderrisoğlu, Sakarya, C2, İstanbul 1982, sayfa 141. Pilotlarımızdan Sıtkı, Kenan, Muhsin, Vecihi ve Behçet'e İnönü savaşlarındaki kahramanlıklarından dolayı Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa şu telgrafı çekmiştir. İnönü Meydan Muharebesi muzafferiyetinin amillerine, topçularla tayyarecilerime hasreten selam ve teşekkür ederim. Birkaç ay sonra pilotlar da Yunanlılardan ele geçirdikleri bir uçağa İsmet adını vermişlerdir. Sakarya Savaşı öncesinde Türk Hava Gücü'nün yeni üssü Polatlı yakınlarındaki Malıköy'dür. Burası aslında biraz düzgünce bir tarladır. Tarlanın hemen kenarında havacıların kaldığı birkaç çadır, bir telefon hattı, birkaç varil benzin ve hangarsızlıktan açıkta duran biri bozuk üç uçak vardır. Uçaklardan kusursuz olanın adı İzmir'dir. Erzurumlu Nafiz Bey'in hediye ettiği Nafiz adlı uçağın günü gününe uymamaktadır. Bir avuç havacı, kırık dökük bu uçaklarla topladıkları bilgileri, üstlerinin 7 kilometre doğusundaki Alagöz köyündeki Batı Cephesi Komutanlığı'na ulaştırmıştır. Pilotlarımız uçuş sırasında mutlaka kibrit taşımıştır. Eğer uçakları havada arızalanır ve düşman içine inmek zorunda kalırsa, uçaklarını düşman eline geçmemesi için yakmayı planlamışlardır. AGE sayfa 59-141. Abdekin Müderrisoğlu, Sakarya adlı önemli eserinde Sakarya Savaşı sırasında bir avuç Türk havacısının kırık dökük birkaç uçakla yarattığı kahramanlığı destansı bir dille anlatmıştır. Şimdi Müderrisoğlu'na kulak verelim. Yüzbaşı Fazıl, bu sabah erkenden yanına gözetleyicisini alarak havalandı. Malıköy üzerinden birkaç kısa tur atarak tırmanışa geçti. İstediği yüksekliğe ulaşınca batıya yöneldi. Gerilerden cepheye akan ulaşım kolları eski kervan izlerini anımsatan yola benzer çizgiler üzerinde sıralanmışlardı. Kanılar, at arabaları havadan küçücük tahta oyuncaklar gibi gözüküyorlardı. Bunların hareketleri o denli yavaştı ki ancak çok dikkatlice bakılınca ilerledikleri sezilebiliyordu. Cepheden gerilere uzanan kimi boş, kimi yaralı taşıyan at arabaları ile kanılar da aynı çizgi üzerine sıralanmıştı. Üstleri beyaz tenteli olan at arabalarının yaralı taşıdığı belliydi. Zira bazı tenteli arabaların ana yoldan ayrılarak demir yolu kıyısındaki yeşilliklere doğru ilerledikleri belliydi. Oradan geçecek Ankara'ya giden ilk treni yaralıları vereceklerdi herhalde. Sakarya Irmağı'na yaklaşırken Türk savunma mevzilerinin üzerinde uçuyordu. Gerilerde bazı küçük birliklerin yer değiştirdiği görülüyordu. Purzuk çayının Sakarya ile birleştiği yere varınca güneye kıvrıldı, ırmak boyunca uçmaya başladı. Beylikköprü yakınlarında demir yolunun iki yanında Yunan kuvvetlerinin doğuya doğru yürüdüklerini gördü. Demir yolunun kuzeyindeki kuvvetlerin demir yolunun güneyinde ilerleyenlerden daha fazla olduğu dikkati çekiyordu. Biraz daha güneye inince Yıldız ve Sabancı köyleri gerilerinde görülen Yunan kuvvetlerinin bir tümen gücünde olduğunu anladı. 5-6 kilometre güneyde Ilıca Deresi ile Sakarya Irmağı'nın birleştiği yerde Yunanların kurduğu ikinci köprünün ulaşımı açıldığı anlaşılıyordu. Bu kesimde yeni bir Yunan tümeninin yürüyüş halinde olduğu görülüyordu. Yüzbaşı Fazıl gördüklerini önündeki harita üzerinde işaretlerken gözetleyicisi de defterine notlar alıyordu. Bu arada şimdi gördükleriyle dünkü uçuşta gördükleri arasındaki farkı ortaya çıkarmaya çalışıyorlardı. Dün Kanlıgöl ile İnler Katrancı arasında gördükleri kuvvetlerin daha kuzeye geldiklerini bu karşılaştırmadan anlamışlardı. Bu kuvvetlerin bulunduğu yeri Yamak, Alacık, Tamburoğlu ve Ilıca köylerini birleştiren bir çizgiyle haritaya işaretlediler. Başkomutan Mustafa Kemal Paşa güney kanattaki gelişmeleri kaygıyla izliyordu. Kuşatma tehlikesi henüz uzaklaştırılamamıştı. Pilot Yüzbaşı Fazıl Bey'in gözetleme uçuşundan döner dönmez gönderdiği raporu değerlendiren Mustafa Kemal Paşa, kaygısında haklı olduğunu anladı. Yunanlılar bugün de olanca güçleriyle güney kanada yüklenip kuşatma girişimlerini yenileyeceklerdi. AGE sayfa 142-143. Üçüncü ayrımın sonu sayfa 59.